Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
د
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1400, Hicri Kameri 28 Rebiyusani 1443 ve Miladi 4 Aralık 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Rusya'dan Türkiye'ye, Ukrayna'ya sattığı siyahlar konusundaki uyarısı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın koronavirüs salgınındaki başarılı mücadelesi devam ederken Cumhurbaşkanı Reisi yabancıları aşılamaya vurgu yaptı. Mihal Ulyanov, İranlıların güvence talebinin oldukça haklı ve yerinde bir talep olduğunu söyledi. İran ve Fransa kooperatif alanında işbirliğini geliştiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Türk yapımı bayraktar sihalarıyla tatbikat yaptı. Ve Rusya, İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmış bölgenin kurulması konferansına katılması gerektiğini söyledi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre günlük bazında koronadan hayatını kaybeden vatandaş sayısı 58'e düştü. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2157 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.124'e, vaka sayısı 6.131.356'ya çıktı. Virüse yakalanan COVID-19 vakalardan 3.278'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne dek iyileşen hasta sayısı 5.916.199'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 107.143.157 doza yükseldi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın insani konular yüzünden ülkedeki tüm yabancılara aşı uygulamasına başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi bugün Korona ile Mücadele Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin insani meselelerden dolayı ilk baştan itibaren ülkedeki tüm yabancı uyruklu kişilere aşı uygulanmasına başladığını işaretle yabancılara aşı uygulanmasının ciddiyetle devam edeceğini vurguladı. Bazı Avrupalı ülkelerin bu konuyu daha yeni düşündüklerine dikkat çeken reisi, koronavirüsün yeni dalgasına karşı korunmanın tek yolunun sağlık protokollerine uymak, önleme ve ciddi denetim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı reisi sözlerinin devamında ülkede aşı eksikliğinin olmaması gerektiğinin altını çizerek, bu bağlamda ithalat ve yerli üretim için gereken tedbirlerin alınmasına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı giriş noktalarında yolcuların kontrol edilmesinin öneminin altını da çizdi.
Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Örgütler Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, 7. tur görüşmelerin kısa bir aradan sonra devam edeceğini işaretle, İranlıların nükleer anlaşmanın yeniden dağılmasını önlemek için güvence talebinde bulunmasının oldukça mantıklı ve haklı bir talep olduğunu kaydetti. Ulyanov Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer anlaşmanın dağılmasını önleme isteğinin oldukça mantıklı olduğunu işaretle İran için daha fazla güvenceye ihtiyaç olması halinde bunun tartışılabileceğini belirtti. Ulyanov cuma akşamı da paylaştık başka bir tweette batıdaki siyasi ve medyatik çevrelerin Viyana görüşmeleri hakkında hayal kırıcı açıklamaların gündeme getirmesine eleştirmiştir. Rus yetkili hayal kırıklığına uğramak için daha erken olduğunu ifade etmişti. İran ile 4+1 grup arasında yeni tur görüşmeler pazartesi günü başlayıp cuma günü de 3 Aralık'ta sona erdi. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakari Kene, Al Jazeera televizyon kanalına verdi demişti. Viyana görüşmelerinde nükleer anlaşma taraflarına sunulan iki önerinin kabul edilmesi durumunda üçüncü öneriyi sunacaklarını söyledi. Bakari Kene, İran'ın görüşmelerde diğer taraflara sunduğu öneriler reddedilemeyecek düzeydedir. Bu öneriler 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uygundur ve Amerika'nın nükleer alandaki tüm yaptırımları derhal kaldırılmalıdır, dedi. Bakari, İran'ın Viyana görüşmelerinde sunduğu iki önerinin nükleer anlaşmada kilit konular olan yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında olduğunu ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın uranyumu %90 oranında zenginleştirmeyi hazırlandığı yönündeki iddialarının da reddedildiğini belirten Bakari Kene, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getireceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakari Kene, Siyonist rejimin İran'a saldırı tehditlerine ilişkin İsrail bunu rüyasında bile görmeyecektir, dedi.
Viyana'da uluslararası örgütler nezdinde Çin'in temsilcisi Wang Quan, Viyana'da 4+1 görüşmelerinde elde edilen ilerlemeleri hafife almamak gerektiğini belirtti. Çin yetkilinin İran ile 4+1 grubu arasında Amerika'nın İran milletine karşı zalimce yaptırımlarının iptali için Viyana'daki görüşmelerin son bulmasının ardından yaptığı açıklamada bazı anlaşmazlıkların varlığı ve anlaşmaya varmanın uzağından olduklarına rağmen görüşmelerde elde edilen ilerlemeleri hafife almamak gerektiğini vurguladı. Çinli yetkili Pekin'in önümüzdeki haftaya kadar taraflardan her birinin kendi devletleriyle yapacakları istişarelerin ardından görüşmelere yeni bir siyasi gücün enjekte edilebileceğini temenni etti.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Bogdanov ile görüştü. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı Asya ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülkenin bölgesel konularda işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Mikhail Bogdanov bu görüşmede İran ve Irak ziyareti hakkında Celali'ye açıklamada bulundu.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Talat Bek Musaddikov Tahran'a geldi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani'nin resmi daveti üzerine bugün başkent Tahran'a geldi. Kırgız yetkilinin Tahran ziyaretinin 3 gün süreceği belirtildi. Musaddıkov, Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani başta olmak üzere bazı İranlı üst düzey yetkililerle görüşecek.
İran Kooperatif Odası Başkanı ile Fransa Kooperatifler Milli Kurumu Başkanı Güney Kore'de bir araya gelerek iki ülkenin işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Kooperatif Kongresi'nin marjında bir araya gelen İran ile Fransa yetkilileri Behman Abdullahi ve Jean-Laure Bancel, kooperatiflerin toplumların refah standartlarının yükselmesindeki rolü ve konumuna işaret ve iki ülkenin kooperatifleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Görüşmede Fransız yetkili son senelerde İran'ın uluslararası arenadaki kooperatif hareketinin aktifleşmesini işaret ve İran'ı ziyaret etmek ve İran'daki kooperatiflerle daha fazla tanışmak istediğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te katıldığı bir törende yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretini de değerlendirdi. Dün Türk İstatistik Kurumu'na gitmesine izin verilmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK binasının önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bu durum, bu kurum enflasyon verilerini açıklıyor. Bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlara seslenmek istiyorum. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi ifadelerini kullandı. Erdoğan ise Siirt'te katıldığı törende yaptığı konuşmada bu olaya gösterdiği tepkide şöyle dedi. TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan devlet davet edilmeyen bir yere gidemez. Devlet kurumları senin Şamar oğlanın değil. Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına randevusuz gidemeyeceğini öğren. Konu hakkında ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'de ekonominin gün geçtikçe daralması, döviz fiyatlarındaki artış ve TÜİK'ten gelen açıklamalar tepkileri beraberinde getiriyor. Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyon açıklamalarına yerinde gidip inceleme yapmak istedi ancak Kılıçdaroğlu içeriye sokulmadı. O da basın mensuplarının karşısına geçip tepki gösterdi.
Ne diyor? Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi TÜİK bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşının, bizi dinleyen hiçbir vatandaşının, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir. Değerli arkadaşlar, buraya niye geldik? Onu da ifade edeyim. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bakınız, en son şimdi bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3.51, yıllık enflasyon 20.31. 21. Yıllık enflasyon 21 mi? 21.31. Evet. Şimdi bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi?
Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesi Süleyman Soylu tarafından da eleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı PKK-DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp onlara özenip mekan basmaya gitmez dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Ordusu Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, Görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı. Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti. Azerbaycan Cumhuriyeti 2020 Karabağ Savaşı sırasında da Türk yapımı SİHA'ları kullanmıştı. Bu durum defalarca Ermenistan'ın tepki ve eleştirisine yol açmıştı. Son olarak dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larının da gündeme geldiği bildirildi. RIA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı Bayraktar silahlı insan hava araçlarının kullanılması gibi provokatif askeri eylemlere girişmekle suçladı. Putin, Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki çatışmaları sona erdirmek üzere varılan Minsk anlaşmalarının ihlal ettiği ve yıkıcı bir tutum izlediğini vurguladı. Ukrayna Ekim ayında Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez ülkenin doğusundaki ayrılıkçılara karşı kullandığını resmen açıklamış. Bu açıklama Rusya'dan tepkilere neden olmuştu.
Bloomberg Türkiye'nin Ukrayna'ya daha önce açıklanandan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını duyurdu. Bloomberg, Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Türkiye'nin Ukrayna'ya daha önce açıklanandan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını aktardı. Ajans Türkiye'nin 2019'dan bu yana Ukrayna'ya füze ve kontrol istasyonları ile birlikte çok sayıda SİHA tedarik ettiğini belirterek şu anda en az 200 düzine SİHA için siparişlerin devreye alındığını ileri sürdü. Türk hükümet yetkilileri ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina'nın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarına dikkat çeken haberde Ankara'daki kaynakların Türkiye ve Ukrayna'nın Zenit 2 taşıyıcı roketin ortak üretimi için müzakereler yürüttüklerini aktardıkları kaydedildi. Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Kiev'in Rusya'yı durdurmak ve topraklarını savunmak için Bayraktar TB2 SİHA'larına ihtiyaç olduğunu söylemişti.
Amerika'da yayınlanan Washington Post gazetesinde yer alan iddiaya göre Rusya yakın gelecekte Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Washington Post haberini Amerika istihbarat birimleri tarafından hazırlanan gizli analizlere dayanarak duyurdu. Haberdeki iddiaya göre Rusya Ukrayna sınırına yığdığı 175 bin askerle işgal operasyonu gerçekleştirecektir. Deutsche Welle'nin Washington Post'tan aktardığına göre Moskova farklı cephelerden işgali gerçekleştirebilmek amacıyla bazı stratejik noktalara askeri birliklerini hali hazırda konuşlandırmış durumda. Yüzlerce taburdan oluşan taktiksel birliklerin söz konusu işgal operasyonda tank ve top gibi ağır savaş teçhizatı ile donatılacağı öne sürülen haberde Rus birliklerinin şu an 4 noktada konuşlandırıldığı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak ve güvensizlik yaratmak amacıyla sınıra sürekli askerler sevk edip geri çektiği ifade ediliyor.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, İsrail'in Batı Asya nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bölgenin kuruması konulu konferansa katılması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki konferansın cuma günü sona eren ikinci oturumuna ilk oturumda olduğu gibi Amerika ve işgal rejimi İsrail'i katılmayı reddetti. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Ulyanov, oturum beklenenden daha başarılı oldu çünkü katılımcılar prosedürle ilgili konulardaki farklılıkların üstesinden gelmeyi de başardı ve prosedür kurallarını da onayladı dedi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi, İsrail'in Batı Asya'da nükleer silahlar ve diğer kimya silahlarından arındırılmış bölgenin kurulması konulu konferansa katılması gerektiğini, aksi takdirde sürecin dışında kalacağını belirtti.
İşgal rejimi İsrail Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor. Ayrıntılı haber dinliyorsunuz.
İsrail işgal güçleri bugün sabah Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El Halil'in kuzeyindeki Surif kasabasına geniş çaplı bir baskın ve gözaltı operasyonu gerçekleştirdi. Baskında çoğunluğu özgürleştirilmiş eski esirlerden olan 24 Filistinlinin gözaltına alındığı haber verildi. Büyük bir kısmı gençlerden olan bu kişiler arasında Semir El Kadı adında bir milletvekilinin, Mervan Ebu Fare adında bir yaşlının ve Kassam Tugaylarının halen esir durumdaki komutanı Cemal el-Hevr'in kızı olan Tuka el-Hevr adında bir bayanın da bulunduğu belirtildi. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanları uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da tutukluyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirme politikasının bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. İslam ümmeti normalleşme sürecinin daha fazla devam etmesine izin vermemelidir, dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İstanbul'da düzenlenen Kudüs öncülleri, kılıcımızı taşıyor konferansı sırasında Siyonist rejim ile normalleşme sürecine ilişkin Mehr Ajansı muhabirine değerlendirmede bulunarak Siyonist düşmanla ilişkilere normalleştirme politikasının bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.
Yemen ordusu bu ülke güçlerince Amerikan yapımı bir casus İHA'sının düşmanca operasyon yaparken düşürüldüğünü duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bu ülkeye ait hava savunma sisteminin Amerikan yapımı Scan Eagle tipi casus İHA'sını Marib'in Cube bölgesinde üzerinde operasyon yaparken hedef aldığını bildirdi.
Ve Irak-Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Kürdistan bölgesindeki saldırılarının artmasının ardından yaptığı açıklamada bu bölgeye büyük tehlikenin beklediğini söyledi. Terör örgütü IŞİD'in Mahmur'daki bir bölgeye Cuma günü düzenledi saldırıya tepki gösteren Barzani, Kürdistan bölgesinin saldırıların artmasının ardından büyük tehlikenin beklediği hakkında uyarıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'ın zorbalığı ve George Kardahi'nin istifası konusunda. Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, Cuma günü yaptığı açıklamada, bakanlığı bırakma kararı aldığını duyurarak Lübnan ve Suudi Arabistan ilişkilerinin iyileşmesi için aldığı bu kararın etkili olmasını temenni etti. El Meyadin televizyon kanalı dün verdiği haberde Kardahi'nin bu hususta aldığı kararını Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a bildirdiğini aktardı. Kardahi geçen Ağustos ayında yani Necip Mikati yönetiminde Enformasyon Bakanlığı görevine getirilmeden önce El Cezire televizyon kanalına verdiği bir demeçte Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşını sonuçsuz niteleyerek Hizbullah ve Filistinlilerin Siyonist rejim karşısında kendi ülkelerinin savunma hakkına sahip oldukları gibi Yemenlilerin de dışarıdan gelen saldırılara karşı ülkelerinin savunma hakkına sahip olduklarını belirtmişti. Kardahi'nin bu sözleri bölgedeki Arap ülkelerinin medyasına geniş yankı buldu. Suudi Arabistan bu sözlere mantıksız ve sert şekilde gösterdiği tepkide kendi büyükelçisini Lübnan'dan geri çağırdı ve Lübnan'ın Beyrut büyükelçisini de sınır dışı etti. Suudi Arabistan'ı öfkelendiren konu medyada Yemen'e karşı savaş ile ilgili Kardahi'nin sözleri değildi. Kardahi'nin Hizbullah ile ilgili sözleridir. Zira Suudi Arabistan için sindirilecek bir durum değil. Riyad yönetimi her daim Hizbullah ve Lübnan'ı savunmaya ilişkin yaklaşımları hakkındaki herhangi bir açıklamaya her daim ve sert şekilde karşı çıkmıştır. Özellikle bu hususta açıklama yapanlardan biri Hristiyan bakanlardan olursa Suudi Arabistan bu duruma asla katlanamaz.
Bu nedenle Riyad yönetimi Kardai'nin sözlerine gösterdiği tepkide kendisini hedef almaktan ziyade Hizbullah'a yüklendi ve Riyad'a bağlı medya üzerinden Hizbullah aleyhinde temelsiz suçlama ve iddialarda bulundu. Bu nedenle Hizbullah'ı savunmak Suudi Arabistan için asla tolere edilmeyecek. Diğer yandan son bir senede Lübnan'da Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yaptığı için görevinden istifa eden ilk bakan Kardahi değil ikincisidir. Bu konu açık şekilde Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın bağımsızlığına önem vermediğini de gösteriyor. Çünkü Lübnan'ın eski yasal başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'a davet edip gözaltına aldıktan sonra ona karşı darbe ederek kendisine istifaya zorlamıştı. Şimdi de Suudi Arabistan konusunda Hizbullah'a destekle ilgili herhangi bir açıklamayı kabul etmek bir yana buna dayanamıyor ve bağımsız bir ülkeye karşı zorbalık yapmaya devam ediyor. Ali Suud, Lübnan'ı öylesine kendince domine etmiş o görüyor ki 19 Mayıs tarihinde Lübnan Dışişleri Bakanı Sharb Sherbel Vahbe'yi Cemal Khashoggi cinayeti hakkında ise yaptığı açıklamasının ardından görevinden istifa etmek zorunda bıraktı. Bu arada George Kardahi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilerleyen günlerde üst düzey bir heyet başkanlığında Suudi Arabistan başta olmak üzere Fars Körfezi'nin kıyısındaki Arap ülkelerine yapacağı ziyarete öncesinde görevinden istifa etmesi önem arz ediyor. Çünkü Kardahi açıklamasında Lübnan ve bu ülke halkının menfaatleri doğrultusunda görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Kardahi istifa kararı ile Lübnan'da 14 Mart Hareketi ve Semi Caca Başkanlığındaki Lübnan'da Güçler Partisi gibi Suudi Arabistan'a bağlı ve Batı yanlısı gruplara bahane vermemeye çalışıyor. Zira bu gruplar Lübnan'da huzur ve istikrarı bozan unsurlar olarak biliniyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban ile Avrupa Birliği yetkililerinin bir araya gelmesi konusunda. Son günlerde Amerika ile Taliban temsilcileri Doha'da Afganistan'a insani yardımların gönderilmesi konusunda görüş tatisinde bulundular. Taliban yönetimi Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Doha'da Taliban ile Avrupa Birliği heyetlerinin iki gün süren müzakerelerde insani yardımların sunulması için Kabil'de bir ofisin açılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkahhar Belhi bu hususta yaptığı açıklamada iki taraf arasında Afganistan'a insani yardımların gönderilmesi, Afganistan'dan çıkmak isteyenlerin güvenlik çıkışının sağlanması ve güvenlik ve sağlık konuların ele alındığını belirtti. Yetkili Taliban heyetinin bu görüşmelerde Avrupa Birliği'nden siyasi meselelere ilişkin talebini insani yardımlardan ayrı tutulmasını istedi. Taliban heyetinin Katar'da Amerikan heyetiyle müzakere için bulunması, bu grup temsilcilerinin bazı Avrupa yetkilileriyle istişarelerde bulunması için bir fırsat sağlamış oldu. Bu çerçevede Taliban heyeti, Doha'daki Avrupa Birliği temsilcileri ve Kabil'in düşmesinin ardından Doha'da hazır bulunan İngiliz temsilcilik heyeti maslahat güzarı ile bir araya geldi. 15 Ağustos tarihinde ülkeyi yönetimini ele almayı başarmakla büyük sorunlar ile karşı karşıya kalan Taliban yönetimi, gelinen aşamada ülkedeki ekonomik sorunları aşmak için insani yardım almaya çalışıyor. Ağustos 2021'de Afganistan'a iktidara gelinceye kadar kendi ideolojisi çerçevesinde Batı ile işbirliğini her daim eleştiren Taliban, gelinen noktada Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı sorun ve sıkıntılardan çıkış yolunun bir parçası olarak batılı ülkelerle işbirliğini ve onlardan yardım almayı temenni ederek bu bağlamda çeşitli çağrılar ve girişimlerde bulunuyor. Bu durum iktidardan önce ve iktidardan sonraki Taliban'ın çelişkili yaklaşımını ortaya koymaktadır.
Taliban'ın Avrupa Birliği'nden insani yardım talebinde bulunması ve bu konunun siyasi meselelerden ayrı tutulmasına ilişkin çağrısı, Grubun Afganistan'daki iktidar temellerini sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için Batı'nın yardımını talep ettiğini gösteriyor. Taliban'a göre mevcut koşullarda Batı'nın yardımları oldukça zaruridir. Afganistan'ın bloke edilen mal varlığının serbest bırakılmasının İngiliz maslahat güzarı ile Doha'da gerçekleşen görüşmede gündeme getirilmesi bu grubun AB ve Amerika'dan Afganistan'ın yönetilmesi için gereken mali kaynağın temini için başlıca taleplerinden sayılıyor. Taliban yönetimi açısından Afganistan'ın batılı ülkelerdeki mal varlığı serbest bırakılmadığı sürece bu grubun ekonomik sorunları çözümlenmeyecek ve hatta Taliban yönetimi kitlesel itirazlarla karşı karşıya kalabilecek. Taliban yönetimi Afganistan'a ekonomik yardım talebi doğrultusunda Avrupa Birliği'nden bu ülkedeki mal havalimanlarının geliştirilmesine yardım etmesini istedi. Kabil yönetimine göre Afganistan'ın yolcu ve mal taşımacılığı için havalimanlarının geliştirilip donatılması zaruri bir durumdur. Başta Amerika olmak üzere Batı ülkeler siyasi meselelere istinaden Afganistan'ın mal varlığını bloke ederek Taliban yönetimini baskı altına almak istedikleri bir dönemde bu grup Batı dünyasının siyasi meselelerle ile insani konular arasında fark gözetmesine ve bu ülkeye insani yardımlarda bulunmaya teşvik etmeye çalışıyor. Bu arada Taliban yönetimi ise Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma sözünü yerine getirmediği bir sırada bu grubun uluslararası camia tarafından tanınması için hazırlıkta sağladığını ileri sürmektedir. Ancak batılı ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkeler mevcut şartlarda Taliban'ı resmiyete tanımak istemiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki çatışma sahasında Türk yapımı insansız hava araçları kullandığını ve yıkıcı faaliyetler sergilediğini söylediğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin telefon görüşmesinde Erdoğan'a Ukrayna kuvvetlerinin kışkırtıcı faaliyet yürüttüğünü ve çatışma bölgesinde Minsk Barış Anlaşması'nı baltalamak için Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarını kullandığını söyledi. Şimdi bugünkü sohbetimizde biz Rusya'dan Türkiye'ye gelen bu uyarıyı konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin SİHA'ları çeşitli bölgelerde aslında performans sergilemekte. Şimdi bunun da dikkat çekmesi ve çeşitli çevreler tarafından analiz edilmesi bizim bugünkü gündemimizi oluşturmaktadır. Siyasi analiz Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
İyi akşamlar, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye savunma sanayi alanında bazı ilerlemelere imza atmıştır. Özellikle SİHA meselesinde ve insansız hava araçları konusunda, bunların çeşitli bölgelere ihraç etmesi konusunda farklı ülkelerden tepkiler gelmişti. Örneğin mesela Afrika bölgesiyle ilgili Türkiye'nin bu araçlarını oraya satması Mısır'ın tepkisine yol açmıştır. Şimdi de Ukrayna'ya satması Rusya'nın tepkisini beraberinde getirmiştir. Şimdi Türkiye'nin bu girişimlerini nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Özellikle Ukrayna konusunda Ukrayna ile askeri anlaşma çerçevesinde bunlar yapılıyor, hükümet çevreleri diyor ama şimdi Rusya buna karşı çıkmaktadır. Bunu nasıl değerlendirirsiniz siz?
Doğrusu bayraktan sihaların yapılımı bugün Türkiye'ye baktığımız zaman birebir bunun ortağı Türk Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani bunu yapan kişi de Recep Tayyip Erdoğan'ın döneridir. Bu alanda yeni bir pazar açmak için sürekli dışarı ile çelişki halinde ve çatışma yapıyor. Bu alanda kendine bir pazar oluşturma ve bu sihaları bu bölgelerde pazarlamak istiyor. Yani Ukrayna'daki son denemesi de çeşitli ülkeler buna yeni pazarlar oluşturmak üzere bu tür girişimlerde bulunmaktadır. Yani Güney Afrika'daki şey de buydu. Bugün Ukrayna'da yaptığı da yeni bir pazar oluşturma amacıyla bu tür davranışlarda bulunmaktadır. Yani biz baktığımızda Ukrayna sorunu Türkiye ile çok ilgili bir sorun da değil. Sadece ve sadece bu Bayraktar adı altında yapılan insansız hava araçlarını pazarlama alanı olarak kullanılıyor. Yani bunun diğer bir ortağı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu SİHA'ları da yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın dönörüdür. Bu nedenle yeni bir pazar açma ve bu pazarda bunları nasıl satacağını hesabı yapmaktadır.
Evet.
Diğer bir yanda Ukrayna ile Türkiye'nin herhangi bir müdahale etme noktası da yok.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye defalarca Kırım'daki Türklere yönelik kendi desteğini ulaştırmada tüm çabalarını sarf edeceğini söylemişti. Şimdi bununla ilgili de Ukrayna'nın Türkiye ile ilgili yaklaşımı hakkında sizin herhangi bir görüşünüz var mı?
Yani Türkiye sadece bu ülkelerde, bu bölgelerde ilgili olmak ve bu kişilerle sadece insan hakları ihlalleri olduğu varsayımı yaparak bu tür şeyleri yapıyor. Yani aslında Türkiye ne Kırım'la ne Ukrayna'yla da herhangi bir bağı yoktur. Yani yeniden oluşturulan bir bağ vardır. Yani birçok ülke olmasına rağmen Türkiye gidip burada müdahil olması sadece ticari amaçlı şeyleri kullanmaktır. Bunun başka herhangi bir bağı veya insani bir durum yoktur. Yani Türkiye'yi ilgilendiren bir çatışma nedeni de olmayabilir. Yani bu amaçla Türkiye sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki kendi kişisel çıkarlarını düşünerek yapıyor.
Evet. Şimdi NATO çerçevesinde faaliyet yapan Batı bloku da sizin de bildiğiniz gibi şimdi Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmasını Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak için bir araç olarak kullanıyor. Şimdi Batılıların Ukrayna gelişmelerindeki konumunu ve rolünü siz nasıl görüyorsunuz?
Yani burada Rusya ile ilgili her alanda NATO bloku yani bir çatışma çelişki üzerindedir. Yani bunlar kendi alanlarında hakimiyet sağlama ve güç gösterisini yapmak, iktidar olmak isteniyor. NATO'nun Rusya karşı çıkışı da budur. Yani hiçbir insani veya insan hakları alanında herhangi bir şey olduğunu düşünerek bir müdahalede bulunmuyor. Bu nedenle NATO ile ve Doğu bloku arasındaki var olan çatışmadır ve hakimiyetini sağlamaktır. Yani bunun herhangi başka bir nedeni de yok.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedri Hocam.
Çok sağ olun.
Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Rusya'dan Türkiye'ye, Ukrayna'ya ihraç ettiği SİHA'larla ilgili gelen uyarı mesajları ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler ve gerilimler konusunda kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklettireceğiz sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'ın Ankara eski büyükelçisi ve Kafkasya uzmanı Ali Rıza Bigdeli'nin İran'ın Kafkasya'daki komplolara seyirci kalmayacağını vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İslami İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Ali Rıza Feymanpak'ın Suriye ile ortak banka kurma kararına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran'ın Ticareti Kalkındırma Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Suriye ile ortak banka kurma kararını açıkladı. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Peymanpak, Bakanın son Suriye ziyareti ve Suriyeli yetkililerle görüşmesinin ikili ticareti geliştirmeye zemin hazırlayacak önemli kazanımları beraberinde getirdiğini kaydetti. Peymanpak, Suriye'ye ürün ihracatı deniz ve kara yolları üzerinden mümkün olduğunu, bu yolda var olan engelleri bertaraf etmeye çalıştıklarını belirtti. Peymanpak ayrıca Suriyeli yetkililerle görüşmelerde ele alınan konulardan biri de bankacılık alanında var olan engelleri ortadan kaldırma yolları olduğunu, bu bağlamda iki ülke ortak banka kurmayı gündemlerine aldığını, bu banka döviz kaynaklarını yönetmekte önemli rol ifa edeceğini vurguladı.
İttilaat gazetesinde Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi savaş ittifakına ağır darbe vurması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Amerikalı düşünür Noam Chomsky'nin Biden'in siyasetlerine yönelik değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı önde gelen teorisyen Noam Chomsky, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dış siyasette daha çok eski başkan Donald Trump'ı izlediğini belirtti. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dış siyasetine değinen Chomsky, "Bu süreç olumlu bir süreç değildir. Biden büyük oranla Trump'ın dış siyasetini izlemektedir ve örnek olarak Trump'ın bazı acımasız kararlarını iptal etmekten kaçındı," diye kaydetti. Chomsky açıklamasının devamında İran ile ilgili Biden'ın eski başkan Trump'a benzer siyasetler yürüttüğünü belirtti. Chomsky, gelinen noktada en kötü durum Biden yönetiminin Çin'e yönelik tehlikeli provokatif girişimleri olduğunu kaydetti. Amerika'da yapılan anketler halkın sadece %42'sinin Biden'ın siyasetlerini onayladığı yönündedir.
Hemşire gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehdi Sadıki Niyareki'nin İran'ın petrol dışı ihracatına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehdi Sadıki Niyareki yaptığı açıklamada 7 ay zarfında 27 milyar dolar petrol dışı ihracat gerçekleştiğini belirtti. Tebriz'de bir açılışta açıklamada bulunan Niyareki, 7 ayda gerçekleşen ihracat miktarının bir önceki yıla göre değer olarak %48, ağırlık olarak da %15 artış gösterdiğini söyledi. İran İstatistik Merkezi rakamlarına göre %5.5 ve Merkez Bankası rakamlarına göre %6.1 üretim artışının gerçekleştiğini ifade eden Niyareki, ihracatın geliştirmesi için İran'ın 450 kentinde faaliyette bulunan ihracatçılar birliklerinin raporlarının sunulacağını söyledi. 25 sanayi sektöründen 7 aylık sürede 15 sektörde üretim artışı olduğunu ifade eden Sadıki, beyaz eşya üretiminde de %8 artış yaşandığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Seyyid İbrahim Reis'in Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi.
İran ile 4+1 arasındaki nükleer müzakerelerin devam etmesi.
İranlı şirketlerin Suriye'deki özel fuara katılması.
Ve İranlı yetkililerin Şehit Fahrizade şehadetinin yıldönümü dolayısıyla mesajı paylaşmaları.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam-İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi geçen hafta pazar günü Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanguly Berdimuhamedov'un daveti üzerine siyasi ve ekonomik yüksek bir heyet başında bu ülkenin başkenti Aşgabat'a gitti.
İslam İran Cumhurbaşkanı bu ziyarette 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi'ne katılmakla birlikte bu zirvede bir konuşma yaptı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel münasebetlerin arttırılması hususundaki önerileri ve yaklaşımlarını özellikle de Ekonomi İşbirliği Teşkilatı'nı üye ülkelerinin ekonomik ilişkileri ve işbirliklerin düzeyinin arttırılması yönündeki engellerin kaldırılması hususundaki yaklaşımını açıklamaya çalıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin bu zirveye katılması birkaç boyuttan stratejik öneme sahiptir. İlk olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko'nun kurucu üyelerinden biri olarak 5 Eko ülkesiyle karadan ortak sınıra sahip olmasından dolayı ve stratejik coğrafi konumundan ötürü diğer üyeleri açık ve uluslararası sulara bağlayabilmesi ve bu alanda eksen konumundan yararlanmasıdır. İran'daki büyük enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarından küresel piyasalara aktarılma imkanı İran'ın bölgedeki itibarı ve önemini artırıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Zirvesi'ne katılması önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu zirve düzenlendiği bir sırada Eko üyeleri arasında ticari faaliyetlerin artırılması için ortamlar oluşturulabilir, yeni stratejiler ve ekonomik ilişkiler geliştirilebilir. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Kazakistan temsilcilerinin ortak zirvesinde de Kazakistan'dan Türkmenistan'a ve oradan İran'a demiryolu taşımacılık kapasitelerinin artırılması hususunda 3 yanlı demiryolu mütabakatına vardılar.
Bu zirvenin önemli olmasının 3. boyutu aslında bölgesel diplomasının aktifleşmesi işaretleridir. Eko liderlerinden bir araya geldi. Bu yıllarda İran farklı boyutta çeşitli önerilerde bulunmuştur. Teknolojik ve bilimsel işbirliklerin güçlendirilmesi, ekonomik, endüstriyel, tarımsal, enerji işbirliklerinin artırılması ve ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapılması ve gümrük koordinasyonu hususunda kuralların belirlenmesi İran'ın önerileri arasında yer almakta. Eko üyesi ülkelere sahip olduğu potansiyel ve kapasitelerle bölgesel siyasi krizler ve sorunlar yüzünden uygun ticari gelişme ve ekonomik konuma sahip olmamıştır.
15. Eko Zirvesi bu açıdan üye ülkeler arasında işbirliklerin artırılması için altın bir fırsattı. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko üyeleridirler. Eko eski Genel Sekreteri Abdurrahim Gevhahi, Eko'yu aktif hale getirmek için dış siyaset ve dış ticaretin geliştirilmesini zaruri görmekle beraber, bu zirvenin büyük ülkelerin bir araya gelmesi ve istişarede bulunması için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.
Eko zirvesinin bir başka önemli yanı ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölge ülkelerinin maksimum şekilde etkileşimde bulunmalarıdır. Günümüzde bölgesel anlaşmalar uluslararası anlaşmalardan daha değerlidir. Özellikle siyasi ve ekonomik anlaşmalara farklı bir gözle bakılıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şanghay Teşkilatı'nın son zirvesinde İran'ın bu teşkilata üye olduğu bir sırada 15. Eko Zirvesi'ne katıldı. İran İslam Cumhuriyeti bu fırsattan bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri genişletmek adına kullanmak istedi. Buna ilaveten İran, Eko gibi birliklerin siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinde ve ülkelerin gerilimlerinin azalmasında da etkili olduğunu düşünüyor. Thank you.
Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı zalimane yaptırımların kaldırılması amacı güden müzakereler pazartesi günü Viyana'da başladı ve cuma günü bir açıklama yaparak sona erdi. 5 aylık bir aradan sonra başlayan müzakerelerin bu turuna deneyimli hukuki ve ekonomik diplomatlardan ve uzmanlardan oluşan İranlı bir heyet, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Kani başkanlığında katıldı.
İran'ın bu müzakerelerde üzerinde durduğu husus, yaptırımların kaldırılması için gerekli olan tüm hususlara riayet edilmesi ve Amerika hükümeti ve diğer Bercam nükleer anlaşmasına üye ülkelerin bu anlaşmadan çekilememesi için garantilerin verilmesi, yeni yaptırımların uygulanmaması için gereken güvencelerin verilmesi ve geçmişteki yaptırımların uygulanmaması olmuştur.
Yaptırımları kaldırma özel çalışma grubu çerçevesindeki uzmanlık görüşmeleri salı sabahı itibariyle müzakerelerin ikinci gününde başladı. İranlı heyet kırmızı yaptırım listesinden söz edildiği müddetçe Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmesi için yeşil ışık yakılamayacağını vurguladı.
Amerika 2018 yılında Bercam nükleer anlaşmasından çekildi ve maksimum yaptırım baskısı ve Bercam nükleer anlaşmasını diğer hususlara endeksleyerek Bercam nükleer anlaşmasını tekrar yaşatma müzakerelerini daha da karmaşık hale getirdi.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter'de Viyana görüşmeleri eşliğinde şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Amerika ve Avrupa Troikası sahte bildiriler yayımlayıp yaptırımları arttırıyorlar, çarpıtılmış sözler ediyorlar ve İsrail'in tehditlerine karşı sessiz kalıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Kani de bu hususta şöyle diyor. Maksimum baskı kampanyası devam ettiği sürece Bercam'ın yaşatılmasından söz etmek boş laftan ibarettir.
İran İslam Cumhuriyeti taahhütlerin bağlı olduğu pratikte göstermiş ve şimdi de İran milletine meşru haklarını sağlayan adil bir anlaşma için hazırlanmıştır ve bu yönde kararlı adımlar atmaktadır. Siyasi gözlemciler Viyana müzakerelerinden gelişmesinin Amerika'nın çelişkili tavırlarından düzeltilmesine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden karşıda yer alan taraflar zaman öldürmek yerine yapıcı bir siyaset izleseler ve marjinalleştirme siyasetinden uzak dursalar o zaman müzakereler doğru yoluna girecektir. Aynı zamanda İran bir zorlamaya tabi değildir ve sadece iyi ve eksiksiz bir anlaşmaya erişmek isteyecektir.
İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki özel alan fuarı, eczacılık, makine, gemi, su hizmetleri, tekstil, elektronik hizmetler, teknik mühendislik hizmetleri ve bilgi tabanlı faaliyetler alanında geçen hafta pazartesi günü Şam'da açıldı. Fuarın düzenlendiği sırada İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, ülkenin yetkilileri ve iş insanlarının bulunduğu heyetin başında Suriye'ye gitti. İranlı heyetin ziyaretinin amacı ticaret, sanayi ve yatırımcılık gibi ekonomik boyutlara odaklı olduğu belirtilmiştir.
Bu bağlamda İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Suriye Petrol ve Madencilik Bakanı Ressam Tama ile görüşmesinin ardından Suriye İçişleri Bakanı Amr Salim ile de istişare görüşmesinin ardından şu açıklamada bulundu. Şam ve Tahran'ın bakışı gelecek aşamada ortak yatırımcılık aşamasına gelmek ve bir sonraki adımda bölge ülkelerine ihracat yapabilmektir. Böylece iki ülkenin çıkarları doğrultusunda adımlar atılacaktır.
İran'ın Suriye piyasasındaki varlığı sırf petrol ve petrol dışı ürünlerin ihracatı ile sınırlı kalmamıştır. İranlı teknik mühendislik hizmetleri veren şirketler ve bazı endüstriyel firmalar Suriye iç krizinin patlak vermesinden bu yana bu ülkenin iç piyasasında önemli roller üstlenmiş ve 2,5 milyar dolar değerinde olan birçok yatırımcılık, teknik ve mühendislik projesini aktif hale hayata geçirmeye başlamıştır.
Uluslararası Ticaret Merkezi'nin istatistiklerine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'ye 2020 yılındaki ihracatı 120 milyon dolar civarında olmuştur. Böylece İran bu ülkenin %3'lük ithalat pazarını elinde bulundurarak bu açıdan 7. sırada yer alıyor. Yapılan planlamalara göre 3 yıl içerisinde İran ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler hacminin 2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmekte.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ve Suriye ilişkilerinin stratejik boyutlara sahip olduğunu belirterek, bu boyutlardan birinin ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkiler olduğunu vurguladı. Buna rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istenilen seviyeye gelmesi için iki ülkede gereken koşulları ve ön koşulları hazırlamalıdırlar.
Yargı Erkeği Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Şehit Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu şehit düşmesi yıl dönümünde yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer bilimcileri düzenlenen suikast olayları beşeriyete karşı cinayet ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.
Garibabadi Şehit Muhsin Fahrizade suikastının önceki nükleer bilimcilere yapılan suikastlar gibi beşeriyete karşı cinayet ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Şehit Fahrizade'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla bu açıklamayı yapan Garibabadi, Şehit Fahrizade'nin adı ancak şehadetinden sonra duyulan seçkin bir bilim insanı olduğunu, Fahrizade'nin özellikle nükleer bilim alanında hizmetlerinin asla unutulmayacağını kaydetti.
Terörle mücadele iddiasında bulunan ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların bu cinayetin karşısında pasif ve sessiz tutumunu eleştiren Garibabadi, Tahran Adliyesi, 4 nükleer bilimciye düzenlenen suikast olaylarının dosyalarını sonuçlandırdığını ve yakında aranan kararlar açıklanacağını ifade etti.
Garibabadi söz konusu terör olaylarını Tahran Savcılığı tarafından da ele alındığını, bu konuda bir dosya açıldığını, diğer dosyalarda yakında açılacağını vurguladı. Garibabadi ayrıca ilgili kurumların işbirliğiyle bu cinayetlerin uluslararası platformlarda da takipçisi olacaklarını belirtti. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade 2020 yılında Tahran yakınlarında düzenlenen hain suikast sonucu şehit düştü.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
15. Eko Zirvesi'nin Aşgabat'ta düzenlenmesi.
Ve üçlü doğalgaz PAP anlaşmasının Hazar Denizi kıyıdaş 5 ülkenin zirvesinde imzalanması,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO, Asya kıtasındaki en önemli bölgesel teşkilatlardan biri sayılmaktadır. Bu önemli ekonomik ve bölgesel teşkilatın kuruluşundan itibaren üye ülkelerin ticari, enerji, transit ve taşımacılık, yatırımcılık ve bankacılık hususundaki işbirlikleri öncelikli konular olarak hep dikkate alınmıştır.
ECO'nun diğer önemli hedefleri arasında bölgesel ve bölge ötesi ticaretin geliştirilmesi, ayrıca bölge ülkelerinin ticaretinin dünya ticaretiyle entegre edilmeye çalışılması yer almaktadır. Aynı zamanda üye ülkeler için sürdürülebilir ekonomik gelişme koşullarını sağlamak ve ticari engelleri kaldırmak da bu teşkilatın kuruluşundan güdülen hedefler arasında gösterilmektedir. Böylece üye ülkeler arasında bölge içi ticareti geliştirme yönünde bir yakınlaşma oluşturulmak istenmektedir.
Bölge ülkelerinin ECO üyesi olması tüm bölge ülkeleri için önem taşımaktadır ve sonuçta bölgeye büyük kazanımlar getirecektir. Bu hususta ekonomi uzmanı Sohrab Delengizan şöyle düşünüyor. Birkaç ülke arasında bölgesel ve yerel oturumların düzenlenmesi bu ülkeler arasında birçok ortak değer yaratabilir. Çünkü üye ülkelerin ortak ekonomik tehditleri ve fırsatları söz konusudur. Eğer bu ülkeler birbirleriyle ekonomik işbirliklerini güçlendirirlerse bu işbirlikleri karşılığında büyük menfaatler sağlayabilirler. Bu menfaatler hem olumlu etkiler yaratabilir hem de çevresel, hudutsal ve benzeri sorunları engelleyebilir.
Tahran Radyosu.
İran, Türkiye ve Pakistan makamları ilk kez 1962 yılında bölgesel imar teşkilatı temellerini atmıştı. İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasından birkaç yıl sonra ise İzmir Anlaşması'na esasen bölge ülkelerinin hayat seviyelerinin artması amacıyla 1984 yılında bu teşkilat Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak ad değiştirdi. Sovyetler Birliği'nin 1992 yılında dağılmasının ardından Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan yani bölgedeki 7 Müslüman ülke bu ekonomik teşkilata katıldı. ECO teşkilatı üye ülkeleri son 30 yıllık sürede şimdiye dek onlarca kez liderler, Dışişleri Bakanları Konseyi, Taşımacılık Bakanları, Sigorta ve Merkez Bankaları, başkanları ve uzmanlar düzeyinde zirveler düzenlenmiştir. 14 zirvenin düzenlenmesi bu bölgesel işbirliği teşkilatının önemini göstermektedir.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın zirveleri ve oturumları önemli ve etkili kararların alınması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu arada kuşkusuz ECO liderleri ve Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bir araya gelmesi de ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü farklı oturumlar da bu kararların sonucu düzenlenmektedir. Bu hususta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesi geçen hafta düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi İran'ı temsilen bu zirveye katıldı.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10 üye ülkenin sürdürülebilir ekonomik gelişiminin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda bu teşkilatın önceliklerinin uygulanması ve ticari engellerin kademeli olarak kaldırılmasına odaklanmıştır. Bu hususta ülkelerin ortak görüşüne göre gümrük tarifeleri azaltılmıştır. ECO uzun yıllardır kurulmuştur. Bu yüzden ülkenin ekonomik durumunun değişmesi ve tarifelerin düşürülmesiyle revizyona gitmelidir. Tahran Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı geliştirme yolundaki yapıcı yaklaşımlarından dolayı 15. zirvenin üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için altın bir fırsat sağladığı söylenmelidir.
Üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO zirvesi ile eş zamanlı olarak Hazar Denizi kıyıdaş 5 ülkenin zirvesi de Aşgabat'ta düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in katılımı ile düzenlenen bu ortak oturumda enerji, ticaret, taşımacılık ve transit alanlarında önemli kazanımlara imza atıldı. Bu yüzden uzmanlar Aşgabat oturumunu son 30 yılda ECO'nun en verimli oturumu olarak değerlendirdiler.
Aşgabat oturumunda imzalanan en önemli anlaşmalardan biri Türkmenistan doğalgazının İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne üçlü swap anlaşmasıdır. Üç ülke devlet başkanlarının katıldığı törende imzalanan söz konusu anlaşma uyarınca her yıl 1,5-2 milyar metreküp Türkmenistan doğalgazının İran topraklarından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne aktarılması kararlaştırıldı.
Hiç şüphesiz Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan Cumhuriyeti'ne swap olarak İran topraklarından aktarılması ECO ve Hazar Denizi kıyıdaş ülkelerin zirve toplantıları çerçevesinde ekonomi ve enerji alanındaki en önemli anlaşmalardan biridir. Aslında enerji alanında işbirliği ECO'nun önceliklerindendir. Bunun da Aşgabat oturumunda ve bir kazan-kazan anlaşmasında gerçekleştiği söylenebilir.
Ekonomik elinin yumuşak karnının doğal gaz ihracatı olan Türkmenistan her zaman ihracat hedeflerini çeşitlendirmeye düşünmüştür. Bu yüzden Aşgabat hükümeti söz konusu üçlü oturumun başlıca kazanan tarafıdır. Türkmenistan doğal gazını ihracat için bir yol bulmuşken bu hidrokarbon ürününün ihracatını Çin'in tekelinden çıkartmış oluyor. Özellikle son 4 yılda Çin Türkmenistan doğalgazının tek alıcısıydı. Bu yüzden Türkmenistan söz konusu swap anlaşmasının birinci kazanan tarafıdır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti de son yıllarda Avrupa Birliği doğalgazını uzun vadede temin etmek için ortaklar bulmaya çalıştığı için swap anlaşmasının kazanan ikinci tarafı da Bakü oluyor. Zira bu sayede İlham Aliyev hükümeti İran'la ekonomi ve ticari ilişkilerinin tekrar onarma fırsatı bulmuş oluyor.
Bilindiği gibi Bakü'nün ırkçı rejimi İsrail ile askeri işbirliği ve Aliyev'in İran'a karşı olumsuz tutumları ardından son aylarda Tahran ve Bakü ilişkileri kararmaya yüz tutmuştu. Fakat üçlü anlaşmanın sayesinde Bakü yetkilileri için İran ile ilgili eski hatalarını telafi etme ortamı hazırlanmış oldu.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmenin ardından Aşgabat'ta muhabirlere yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Halklarımız kardeşler, ülkelerimiz kardeşler ve bugün müzakere edilen konular bir kez daha İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin çok yüksek seviyede olduğunu gösterdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkmenistan doğalgazını İran üzerinden satın alacaktır. Üçlü işbirliği için uygun bir ortamdır ve bizim niyetimizi gösteriyor. Bu belge ekonomi ve enerji güvenliği açısından da çok önemli. Hiç şüphesiz bölge ülkelerinin İran ile doğalgaz ve petrol swap anlaşmaları bölge ve dünyada enerji intikalinin en güvenilir ve en ucuz yollarından biridir.
Aslında Hazar Denizi kıyı ülkelerinin coğrafi konumu ve de İran'ın bölgedeki nispi konum meziyeti ham petrol ve doğalgaz takası için çeşitli güzergahlardan boru hatlarının inşa etmesinin yüklü masraflarından çok daha ucuz ve hem de daha güvenlidir. Zira İran sahip olduğu zengin ham petrol ve doğalgaz rezervleriyle Hazar Denizi kıyı ülkeleri ve eko üyelerinin bu alandaki ihtiyaçlarını swap yoluyla karşılayabilir.
İran yaklaşık 40 trilyon metreküp doğal gaz rezervleri ile dünyada ispatlanmış bir konuma sahiptir ve enerji swap'ı ile yüzyıllar boyunca bölge ülkelerini enerji intikali konusunda temin edebilir. İran ayrıca Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin coğrafi şartları nedeniyle onlara uluslararası denizlere ulaşmaları için bir köprü de olabilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sadece Allah karşısında tazarru etmenin doğru olduğunu ve kalplerin nurlanması ve ilahi hidayete sebep olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Ebu Hamza Somali'nin de aralarında olan birkaç duada şöyle gelmiştir. Ve seni tazarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bizim kurtuluş yolumuz Allahu Teala nezdinde tasarrudur. Peki Allahu Teala nezdinde tasarru bizim kurtuluş yolumuzdur diyoruz ki ve seni tasarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bu tasarru nasıl kurtuluş vesilesidir? Zayıf insanlar da bazen diğer insanlar karşısında tasarru yapabilirler. Bunun farkı nedir? Allah yanında tasarru ile Allah kulları yanında tasarru etmenin farkı nedir? Önemli olan ise bu konuya dikkat etmektir. Allah kullarının karşısında tazarru etmek, tazarruda bulunduğunuz kişinin kalbini yumuşatmak içindir. Fakat Allah nezdinde tazarru ise kendi kalbimizi yumuşatmak içindir. Kendi kalbimizi kasvetten kurtarmak içindir. Eğer kalp kasvetten kurtulup yumuşarsa nurlanır. İşte bu kalplerin nurlanmasıdır ki insanların yüzüne yolları açar, insanlara umut bağışlar, insanlara çalışma bağışlar, insanları doğru yola hidayet eder. Takva olunsa Allahu Teala kendi hidayetini insanlara inayet eder. Bu takva kalplerin yumuşaması ve kalplerin letafet ve nurlanmasıdır. Asıl mesele budur. değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.